Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avuç.
Ayrım 32.
Bu özgünlük arasında kendisine bir yüreklilik gelmişti. Bu yüreklilikle ilerlerken kendi kendine yürümeli, yürümeli, durmaya gelmez, ilerlemeli diyordu. Pelage ertesi gün Yegor'un gömme törenini hazırlamakla uğraştı. Akşam Nikola Sofya ile çay içerken Şeşenka geldi. Şen kıpırdak canlıydı. Yanakları kıpkırmızı olmuş, gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Ana Şeşenka'nın bu durumundan sevinçli bir umut içinde olduğunu anladı. Şeşenka'nın sevinci karanlıklar arasında ani bir pırıltıyla parlayan güçlü bir ışık gibi küçücük odanın içini alt üst etmişti. Nikola düşünceli elini masaya vurarak, "Şeşenka, sizde bugün bir değişiklik var," dedi. Şeşenka ufak bir kahkaha atarak, "Gerçekten mi?" dedi. "Olabilir ya." Pelage eşsiz bir azarlama ile kızın yüzüne baktı. Sofya, "Yegor'dan konuşuyorduk." Şeşenka söze atıldı. "Ne iyi adamdı, değil mi? Ona ne zaman rastlasam gülümser görürdüm. Ağzından her zaman şakacı sözler duyardım. Ne de çalışkandı o. Büyük bir bilgin gibi sürekli bölüm düşüncesi taşırdı. İnsanların yalanlarını, haksızlıklarını, zulümlerini öyle yalın, öyle ateşli bir dille anlatırdı ki ben kendi adıma ondan çok şey öğrendim." Alçak sesleri bu sözle söylerken gözlerinde dalgın bir gülümseyişi vardı. Ne var ki bu dalgınlık o gözlerin hiç kimsece bilinmeyen neşeli bakışını söndürmüyordu. Kimi insanlar vardır ki içinde bulundukları yasla üzüntü duyarlar. Onu kendilerine bir eğlence, bir oyuncak edinirler. Bu oyuncağın acısı onların kalplerini kemirir durur. Nikola, Sofya, ana bu karakterden yaratılmış insanlardandı. Üzüntülerini dağıtmak, Şeşenka'nın neşesine katılmak istemezler, gönül sızıları onlar için ruh besinidir. Bu besinden kendilerini yoksun etmemek, bu tadı kaçırmamak için kalplerinin bütün üzgünlüğü ile Şeşenka'ya karşı istemeyerek savunmadan geri durmuyorlar, genç kızı da kendilerinin bulunduğu ortam içine sokmaya çalışıyorlardı. Sofya dikkatlice Şeşenka'ya bakarak, "İşte en sonra o da öldü," dedi. Genç kız oturanların yüzüne sorucu bir bakış fırlattıktan sonra başını öne eğerek, "Öldü mü?" dedi. "Olmaz bu, aklım almıyor." Kalktı, odanın içinde dolaşmaya başladı. Sonra birden durarak tuhaf bir sesle konuştu. "Öldü, öldü. Bu ne demek, ölen kim? Yegor'a karşı beslediğim saygı, sevgi, onun çalışma anıları, bunların hepsi öldü, öyle mi? Ben de onun namusuna, büyüklüğüne karşı var olan kanı da mı öldü? Bunlar hep öldü gitti, öyle mi? Ben öyle inanıyorum ki bunlar onun varlığında en iyi şeyi oluşturur. Büyüklükler ölmedi, ölmez. Ben öyle sanıyorum ki dünyadan giden bir adam için bizde öldü demekle çok acele davranıyoruz. Evet, o adamın dudakları ölmüştür. Ne var ki o dudaklardan çıkan sözler arkada kalanların kalbinde yaşar durur." Bütün vücudu sarsılıyordu. Yine yerine oturup dizlerini masaya dayayarak yavaş yavaş durgunlaşan bir sesle, "Arkadaşlar, belki saçma sapan şeyler söyledim. Ancak siz de anlamışsınızdır ki ben namuslu iyi adamların ölmezliğine inananlardanım." Sofya gülümseyerek sordu. "Herhalde sizde sevindirici bir şey var." Şeşenka başını sallayarak yanıtladı. "Evet, sanırım pek çok sevindirici bir şey. Bütün gece Vesovçikov'la konuştum. Eskiden onu pek öyle sevmezdim. Bana çok kaba, çok cahil gelirdi. Bununla birlikte biraz da doğruydu. Onda bir sertlik, herkese karşı sürekli bir öfke ve sinirlik vardı. Her zaman her şeyin ortasından geçer, orada bıktırıcı, usandırıcı bir diretme, dirençle hep kendisinden söz eder. Herhalde bu yıllarından kötü sineğe dokunan bir hal vardı." Gülümsedi, çevresine ışıklı bir bakış gezdirdi. "Şimdi o da artık arkadaşlarından söz ediyor. Onun bu sözcüğü söyleyişini bir durmalı. Şimdi artık büsbütün kendisini buldu. Gücünü görüyor. Kendisinde eksik olan şeyi anlıyor. Özellikle onda gerçek bir arkadaşlık duygusu doğdu. Öyle bir duygu, öyle bir aşk ki yaşamda acı olarak ne varsa hepsini de dudaklarında bir gülümsenişle karşılıyor." Pelage bu sözleri her zaman üzüntülü olan genç kızı şimdi böyle sevinçli görmekten doğan bir hoşnutluk içinde dinliyordu. Ancak kalbinde de bir kıskançlık vardı. Bir yandan da düşünüyordu. Ya Pavel, acaba şimdi o daracık hücrede ne yapıyordu? Şeşenka konuştu. "Yalnız arkadaşlarını düşünüyor, biliyor musunuz? Ne yapmak istiyor? Arkadaşlarını mahpushaneden kaçırmak istiyor. Bana bunun pek kolay bir şey olduğunu söyledi." Sophie birdenbire başını kaldırarak sordu. Bu düşünceye siz ne dersiniz Şaşenka? Çok iyi bir düşünce. Anının elinden tuttu. Çay bardağı titremeye başlamıştı. Hemen masanın üzerine bıraktı. Şaşenka gözlerini kırpıştırıyordu. Heyecanını gizlemek için bir an sustu. Sonra ciddi bir sesle, dudaklarında parlak bir gülümseyişle konuştu. Eğer dedikleri doğru ise pek güvenilir bir iş. Bir kez deneyeceğiz. Görevimiz bu. Kızarmıştı. Hemen kendisini bir sandalye üzerine bırakıverdi. Ana dudaklarında bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Sanki içinden ah yavrum yavrum diyordu. Sofya da gülümsedi. Nikola küçük bir kahkaha salıvererek genç kıza iyilikle dolu bir bakış fırlattı. O zaman Şaşenka başını kaldırarak şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Yüzünde bir solgunluk vardı. Yalnız gözlerinde ışıklar saçılarak kuru bir sesle gülüyorsunuz dedi. Nedenini anlıyorum. Siz bu kaçışın başarıyla sonuçlanmasından benim de ilgili olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Sofya iki yüzlüce nereden bildin Şaşenka dedi. Sonra yerinden kalkarak genç kızın yanına gitti. Ama genç kızın kalbini kırıcı buldu. İçini çekti, azarlayıcı bakışlarla Sofya'ya baktı. Şaşenka haykırdı. Ben bununla uğraşmak istemem. Eğer siz işe bu gözle bakacak olursanız, ben hiç de incelemeye tartışmaya katılmam. Nikola durgunca, susunuz Şaşenka dedi. Ama genç kızın yanına yaklaşarak şefkatle saçlarını okşadı. Şaşenka birdenbire onun elini avuçlarına aldı. Ateşler içinde yanan yüzünü yukarıya kaldırarak dalgın dalgın yaşlı kadının yüzüne baktı. Sofya bir sandalye alarak Şaşenka'nın yanına oturdu. Kollarını omuzlarına dolayarak bir gülümseyişle ''Ne kadar garipsin Şaşenka'' dedi. ''Evet, sanırım pek aptalca şeyler söyledim. Yalnız ben gizli şeyleri, çakıştırmaları, konuşmaları sevmem.'' Nikola onun sözünü kesti. Eğer kaçış olabilecekse hemen işe koyulmalı. Duraksama doğru değildir. Yalnız her şeyden önce hapisteki arkadaşların da düşüncelerini öğrenmek gerekir. Şaşenka başını eğdi. Ama içini çekerek, belki de hepsi razı olmaz. Yalnız ben bunun olmayacağını sanıyorum. Ötekiler sustular. Sofya, bunun için Yasovçikov'u görmem gerek dedi. Şaşenka hafif bir sesle peki dedi. Öyleyse yarın nerede ne zaman görebileceğinizi size bildiririm. Nikola çay bardaklarını yıkamakta olan ananın yanına yaklaşarak siz yarından sonra hapishaneye gideceksiniz. Pavel'e küçük bir kağıt vermeli. Herhalde anlaması gerek. Şaşenka ayağa kalktı. Gidiyorum dedi. Sonra hepsinin de güçlüce ellerini sıkarak çıkıp gitti. Sofya eliyle ananın omzuna vurarak Pelage, nasıl böyle bir kızınız olması hoşunuza gider değil mi dedi. Ama ağlamaklı bir durumda, aman yarabbi, hiç olmazsa bir günlük olsun onları bir arada görseydim dedi. Sofya piyanonun önüne oturarak üzgün bir hava çalmaya başladı. Ertesi sabah kalın erkek 20-30 kişi hastanenin demir parmaklıkları önünde arkadaşlarının cenazesini bekliyorlardı. Çevrelerinde bir takım sivil polisler dolaşıyor, onların her sözlerini büyük bir dikkatle dinliyor, her davranışlarını inceleyerek örneklerinde bunlarla ne gibi bir tanışıklıkları olduğunu araştırıyorlardı. Yaya kaldırımın evin yanında bellerinde tabancalarıyla bir takım polis memurları bulunuyordu. Bunlar kendilerine bir takım birer kahraman süsü vermek isteyen duruşlarıyla halkı öfkelendiriyorlardı. Parmaklığın önünde bekleyenlerin bir bölümü öfkelerini saklayarak birbirleriyle şakalaşıyorlar, öbür bölümü insana isyan isteği veren bu aşağılık görüntüyü görmemek için derin bir üzgünlük içinde bakışlarını yerden ayırmıyordu. Bunların arasında öyleleri de vardı ki öfkelerini yenmeyi başaramayarak bu dillerinden başka hiçbir silahları bulunmayan, güçsüz insanlardan bu denli korkan yöneticilerle açıktan açığa eğleniyorlardı. Rüzgarın sürüklenmesiyle öteye beriye uçuşan yapraklarla örtülü toparlak taşlı kaldırımı mavi solgun bir göz aydınlatıyordu. Ama da bu kalabalığın içindeydi. Bu tanıdığım yüzleri birer birer gözden geçirirken derin bir acı içinde kendi kendime söyleniyordu. Pek azız, pek az. Parmaklık açıldı. Tabutun üzeri kırmızı kudrelerle süslenmiş kapağı dışarıya çıkarıldı. Erkekler sessizce başlarından şapkalarını çıkardılar. Sanki bütün bu bakışların üzerinde bir anda bir takım kara kuşlar uçmuş gibiydi. Birdenbire asık suratını örten kara bıyıkları uyum boyu ile bir subayın ötekini berikini ite kaka ilerlediği görüldü. Rica ederim diyordu, kırmızı kudeleri kaldırınız. Erkek, kadın, bütün kalabalık subayın çevresinde toplandı. Hepsi birden konuşuyor, elleriyle işaret ederek öteye beriye gidip geliyorlardı. Ananın üzgün bakışlarının önünde solgun yüzler belirsiz anlamlarla buruştu. Bir kadının yanakları üzerine iri iri mutsuzluk damlaları yuvarlandı. Ansızın genç bir ses "Kahrolsun zulüm!" diye bağırdı. Sonra o da bu tartışma gürültüleri arasında gitti. Ana kalbinde derin bir acılık kabardığını duyuyordu. Yanındaki yoksulca giyinmiş gence dönerek "insana arkadaşın istediği biçimde görmek izni bile vermiyorlar" dedi. Tartışma gürültü gittikçe artıyor, kırmızı kurdelelerle süslenen kapak başların üzerlerinde sallanıyor, rüzgar kurdelelerle oynayarak onları başlara yüzlere dolduruyor, bu ipek şeritlerin birbirine sürtünmesinden kuru bir ses çıkıyordu. Ana birdenbire bir kavga çıkmasından korkmuş, alçak bir sesle yanındakilere şöyle fısıltıyordu. "Ne önemi var, madem ki böyle istiyorlar, kurdeleleri çıkarmalı, direnmek neye yarar?" Bütün bu gürültünün üstüne acı kalın bir ses yankılandı. "Biz sizden işkenceler içinde öldürdüğünüz bir arkadaşımıza karşı son uğurlama görevinin yapılmasına izin verilmesini istiyoruz." Keskin, bitkin, kuşkusuz bir genç kız sesi de şöyle çınladı. "Rica ederim bu kuleleri kaldırınız. Jakolov, kes şunları." Kınından çıkan bir kılıcın şıkırtısı işitildi. Ana bir çığlık duymak korkusuyla gözlerini kapadı. Bu çığlık duyulmamış, şimdi gürültü kesilmişti. Sonra bütün halk bu güçsüzlüklerinin ağır yükü altında ezilmiş, başları yere eğik, sessizce yürüdü. Sokakta salt ayaklarından çıkan gürültü duyuluyordu. Ta ötede, şimdi kurdeleleri kesilmiş olan tabut, buluşmuş çiçekler ile havada sallanarak gidiyordu. Bunun arkasında atlarının üzerinde sağa sola sallana sallana ilerleyen polisler vardı. Ana yaya kaldırım üzerinden yürüyordu. Tabutun çevresini alan kalabalık onu görmesine engel oluyordu. Göstericilerin sayısı durmadan artıyor, yavaş yavaş bütün caddeyi kaplıyordu. Kalabalığın arkasından da atlıların tek renkli gövdeleri geliyor, her iki yandan da elleri kılıçların kabzasında polis memurları yürüyordu. Ama her zaman durmadan bakışlarıyla çevreyi araştıran sivil yüzleri görüyordu. İki güzel ses çınladı. "Elveda arkadaş, elveda." Birisi haykırdı. "Susunuz, susalım dostlar, şimdilik susalım." Bu seste öyle bir sert duyarı vardı ki halk hemen boyun eğdi. Yas havası sustu, sesler durdu. Saz ayaklarından çıkan kaba sesler bütün başların üstünde duyuluyor, göğe doğru yükseliyor, tıpkı henüz uzakta bulunan bir fırtınanın başlangıcı gibi havayı sarsıyordu. Gittikçe soğuyan, şiddetlenen rüzgar bütün yüzlere toprak ve çamur fırlatıyor, etekleri uçuyor, bacakları sarsılıyor, gümüşlere saldırıyordu. Bu sessiz yaş yürüyüşü, bu ezgisiz, papazsız tören, bu gözlerini kırparak ilerleyen düşünceli yüzler, bu güçlü adımlardan çıkan gürültü, bütün bu kafileler mutsuz ananın kalbinde bir acı uyandırıyordu. Düşüncesi dönüp dolaşıyor, en sonra yine hep birden bir noktada duruyordu. "Pek azsınız. Ey özgürlük için savaşa atılanlar, siz pek azsınız. Ama görmüyor musunuz sizden nasıl korkuyorlar?" Şimdi kendisine öyle geliyordu ki bu gömülecek olan kendisince tanınmış birisi, Yegor değil, pek çok alıştığı, kendisinden ayrılması evde olmayan bir şeydi. Kalbini acı, korkutucu bir duygu kaplıyordu. Yegor'u izleyenlerle bir düşüncede değildi. Kendi kendine düşünüyordu. Evet, biliyorum. Yegor halka inanıyordu. Hatta ötekiler de, şunlar da, ne var ki düşüncesini bitiremiyordu. Sanki kafasını büyük bir yük altından kurtarmak ister gibi içini çekiyordu. "Ya Rabbi, aman ya Rabbi, sen bilirsin, beni de mi böyle gömecekler?" Mezarlığa vardılar. Bir süre dolaşa dolaşa bir takım mezarlar arasından geçtiler. Sonra yeni açılmış bir mezarın önünde durdular. Herkes mezarın çevresinde toplandı. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Bu mezarlar arasında henüz yaşayanlardan yükselen büyük sessizlikle ananın kalbini titreten bir korkunçluk, büyüklük vardı. Ana bekliyordu. Haçların arasındaki rüzgar korkunç uğultular, ıslıklarla esiyor, tabutun üzerindeki solgun çiçekler üzgün üzgün titreşiyorlardı. Polisler sıraya dizilmiş, gözlerini önlerine dikmişlerdi. İri yapılı, kara kaşlı, kara saçlı bir genç, açık başı, solgun yüzüyle mezarın başına geldi. O sırada subayın sesi duyuldu. Efendiler! Bir genç kılın inatçı bir sesle yanıt verdi. Arkadaşlar! Subay bağırdı. Hayır, susunuz, size söylüyorum. Kesin olarak yutuk atılmasına izin veremem. Genç kız yanıt verdi. İzin veriniz, çok değil, birkaç söz söyleyeceğim. Arkadaşlar, bu sevgili üstadımız ve dostumuzun mezarı üzerinde ant içelim ki onun bize verdiği dersleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ant içelim ki hepimiz bütün yaşamımız boyunca yurdumuzu kaplayan kötülüklerin kaynaklarını kurutmaya, yurdu perişan eden, ezen gücü, baskıyı yok etmeye çalışacağız. Subay tutuklayınız diye haykırdı. Ne var ki ses her yandan yükselen genel haykırış arasında gitti. Kahrolsun zulüm. Halkı dirsek vuruşlarıyla yararak bu sözleri söyleyen gencin çevresini kuşattılar. O hala haykırıyordu. Yaşasın özgürlük, yaşamak ve ölmek hep onun için. Ana bir yana itilmişti. Korku içinde inecek vuruşu bekleyerek gözlerini kapadı. Ağzlarından yükselen hayhu onu sersemletiyordu. Ayaklarının altındaki toprak sarsılıyordu. Bir yandan rüzgar, öbür yandan korku onun soluğunu kesiyordu. Hava polislerin ıslıklarıyla yırtılıyordu. Bir ses duyuldu, yankılandı. Kadınlar sinirli çığlıklar atıyorlardı. Mezarın üzerine örtülen tahtalardan çıkan sesler duyuluyordu.
Ayrım sonu.